أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün tasdik açısından zekat konulu bir ders yapacağız. Tasdik demek onaylama demektir, kabul etmek demektir. Allahü Teala bütün nebilerini ve onlara indirmiş olduğu kitapları birbirini tasdik eder şekilde indirmiştir. Dolayısıyla önceki kitaplara inanan bir kişinin yeni gelen nebiye ve onun getirdiği kitaba inanmasının olmazsa olmaz şartı o kitabın onun yanındaki kitabı tasdik etmesidir. Allahü Teala Ali İmran suresinin 81. ayetinde şöyle diyor: Ve akadallahu mithaqan nebiyyin, Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman, lema ateytukum min kitabin ve hikme, size bir kitap ve hikmet veririm de, sümme ca'ekum rasulun musaddikun lima ma'akum, sonra sizin yanınızda olanı tasdik eden bir rasul gelirse, le tu'minun nebi, kesinlikle ona inanacaksınız, ve le tansurun nehu, ona yardımcı olacaksınız. Demek ki mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi ve onun getirmiş olduğu kitabın ve kendisinin önceki kitapları onaylaması gerekiyor, tasdik etmesi gerekiyor. Şimdi şöyle derler, işte evet biz Musa aleyhisselama indirilmiş kitaba inanıyoruz ama onu indirildiği günkü şekliyle inanıyoruz. Yok işte İsa aleyhisselama indirilen kitap da aynı şekilde. Halbuki Allahü Teala öyle demiyor. Ve şu da çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın Tevrat'ı ve İncil'i tasdik ettiğine dair bir ifade de yoktur. Mesela Ali İmran suresinin baş tarafında Allah şöyledir: Elif lam mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Elif lam mim, Allah ondan başka ilah olmayandır. O daima diri ve sürekli işinin başındadır. Ondan sonra diyor ki nezzele aleykel kitap, Muhammed aleyhisselama hitaben böyle sana bu kitabı indirdi. Musaddikan lima beyne yedeyhi, ondan kendisinden öncekileri tasdik eder şekilde indirdi. Kendisinden öncekileri tasdik eder, yani şu anda Yahudilerin elinde olan, şeyde Hristiyanların elinde olan, işte Mecusilerin elinde olan, Nusayrilerin elinde olan ne kadar şimdiye kadar indirilmiş ilahi kitap varsa hepsini tasdik eder bir özelliktedir. Dolayısıyla ona indirilen şekliyle ifadesi hiçbir zaman için yoktur. Yani Tevrat ve İncil diye sınırlama diye bir şey de yok. Önceki kitapların tamamı, az önce okuduğum Ali İmran 81. ayette de Allahü Teala bütün nebilere kitap indirildiğini söylüyor. Zaten aynı şeyi hem Bakara suresinin 134. ayetinde hem Ali İmran suresinin 84. ayetinde de tekrar ediyor. Bu açıdan tasdik son derece önemli. Burada tasdik açısından bugün Tevrat'ta da İncil'de de yani zekatla ilgili hükümlerin olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Mesela şimdi bu hem Yahudiler hem de şeyler yani Müslümanlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen nebilerin ümmetidir. Yani ikisi de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelir. İşte İshak Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğludur. Şimdi İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam ve eşini Mekke'de şeyde yerleştirdiğinde Kabe'yi yeniden bina edip oraya yerleştirdiği zaman bir şey söyledi. Rabbena liyukimus salah dedi. Ya Rabbi bunlar namazı tam ve düzgün kırsınlar diye buraya yerleştirdim. Şimdi oraya yerleşmiş olan İsmail Aleyhisselam'ın diliyle de Allahü Teala Meryem suresinde söyle diyor. Bu kitapta İsmail'den de bahset. O verdiği sözde durmuş olan bir kişidir. Niye babası onu seni keseceğim dedi. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi ve görevini yerine getirdi. Sonra Allahü Teala onun kurban olmasını engelledi ve affetmiş oldu. Onun yerine bir koç gönderdi ve o koç kurban edildi. Sonra neydi şeydi? İsmail Aleyhisselam mekane rasulen nebiyye. Nebi olan bir rasuldü. Nebi olmayan rasuller de var. Bu konularda çok sayıda derslerimiz var. Yani herkes Allah'ın ayetlerinden bildiğini insanlara tebliğ etmelidir. Rasul de Allah'ın ayetini tebliğ edendir. Ama Nebi kendisine kitap indirilmiş olan rasuldür. Şimdi ne yaparmış İsmail Aleyhisselam? وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ O ailesine salatı emrederdi. Yani işte namaz emreder. Şeyin tabi salat kelimesinin çok kapsamlı anlamları var ama bugünkü konumuzla ilgili olan namazı emreder. Ve bütün Kureyş de İsmail Aleyhisselam'ın soyundan, Muhammed Aleyhisselam da onun soyundandır. Ve zekati ve zekatı emrederdi. Burada eliflamlı salat, eliflamlı zekat. Ne demek? O bilinen namazı, bilinen zekat. Bizde de zaten o namazı, o zekatı diye emirler vardır. Tanımlamaya gerek yok. Bu zaten bilinendir, zaten yapılandır. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar namaz, zekat ve diğer görevler hiç değişmeden gelmiştir. Bunu da Şuara Suresi'nin 13. ayetinden zaten sık sık okuyoruz. Şura Suresi'nin 13. ayetinden sık sık okuyoruz zaten. Allah-u Teala orada ne diyordu? اَشَّرَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّابِهِ نُوحًا Allah Nuh'a hangi görevleri yüklediyse sizin için bu dini şeriat yapmıştır. Şimdi işte bugün bu dersimizde zekat konusundaki tasdiki önceki kitaplardan alarak böylece sizlerin gözünün önüne sermek istiyoruz. Uzun zamandan beri unutulmuş olan tasdik şeyinin yani bu dinin yayılması için olmazsa olmaz şart olan tasdikin yeniden ortaya çıkması için yardım olmaya çalışıyoruz. Evet. Buyurun Zeynep Hanım. Tasdik konusunda çok gayretli bir şekilde çalışan ve bu maksatla İbrani dilini de öğrenen bizim de İngilizce sitemizin yöneticisi olan Zeynep Hanım şimdi bu konuda yapmış olduğu çalışmaların sonucunu bize sunacak. Buyurun.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hem sadaka hem zekat kavramları aslında iç içe geçmiş gibi görünür. Zaten bütün dinlerde bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'den evvel bilinen en eski şu anda diyelim bilinen en eski dini metinlere baktığımız zaman bunların Hinduizm'deki Vedalar olduğunu görüyoruz. Milattan önce 2500 yıllarına kadar tarihlenebilen metinler. Ve bunların içerisinde de biz hem sadaka hem de zekat gibi yani bir ölçüsü belirlenmemiş ve herkesin yapması emredilen bir iyilik, doğrulukla özdeşleştirilen bir kelime görüyoruz. Sadaka kelimesi sıdk kökünden, doğru sözlü olmaktan geliyor bildiğimiz gibi. Daha evvel de çok bahsedilmişti derslerimizde. Bu aslında insanın Allah'a sadakatini, ona karşı imanının doğruluğunu, kendisinin doğru sözlü olduğunu göstermek için kullanılan bir ibadet biçimi sadaka. Ve Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam onların mallarından sadaka al derken burada işte zengin fakir gözetmiyor veyahut da insanlara infak etme emri verirken fakirlerin bile infak edebilecek bir şeyleri olabilir diye düşünüyoruz. Onların ölçüsü belirli değil. Fakat zengin sayılan kişilerin de müminlerse onların verdikleri vergiler diyebiliriz eski dönemde. Bunlar zekat olarak adlandırılıyordu. Ve verilmesi mecbur olan kısmı zekat. Diğer kısma ise iyilikle, doğrulukla, doğru sözlülükle bağdaştırılan kısma ise sadaka deniyor. Bütün bu dinlerde. Mesela Hinduizmin Vedalarında, ki Veda bilgi anlamına gelir, aynı Kur'an-ı Kerim'e zikir denmesi gibi, onun da doğru bilgi olması gibi Veda da bilgi anlamına geliyor. Ve Sanskritçe'de vermek anlamına gelen dana diye bir sözcük var. Bu bağışla ve yardımla bu anlamlarda kullanılıyor Vedalarda. Sonra bunu da doğruluk anlamına gelen bir kavramla birleştiriyor Vedalar. Aynı sadakada, sıdıkla birleşmesi gibi bunun. Ve bu da dana'da karşılık beklemeden cömertçe vermeyi, ihtiyacı olanlara yedirip içirmeyi, insanın yetenek ve zamanını teşekkür beklemeden başkaları için kullanmasını anlatıyor. Yani biz nasıl tebessüm sadakadır deriz ya, hadislerden de bilinir. Sadaka yalnızca para olmak zorunda değildir. İnsanların faydası için verebileceğiniz, kullanabileceğiniz ya da onlar için yapabileceğiniz her şey bir çeşit sadakadır. Burada da biz aynı şeyi görüyoruz. Fakat bunun içeriğinde, yani Hinduizm'deki dana'nın içeriğinde bir de bir başka kavram var. O da onda birlik anlamına gelen daşamamşa. Bu da insanın tüm gelirinin ondalığını Allah rızası için tapınaklara, inziva mekanlarına, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere ve açlara sunması. Bunun da bir bağış olmadığı, Tanrı'nın insanın malındaki hakkı olduğu gene aynı şekilde bu metinlerde belirtiliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bunlara çok eş olan ayetleri görüyoruz. Onların mallarında isteyenler ve mahrum olanlar için bir hak vardır diye Allahü Teala Zariyat suresinde, Meariç suresinde belirtiyor. Aynı şekilde önceki metinlerde de bunun var olduğunu görüyoruz. Şimdi Mecusilikte de mesela sadaka ve onda birlik zekatın tam karşılıkları var. Bildiğimiz gibi Mecusiler de Haç suresinin 17. ayetinde ehli kitapla beraber sayılıyorlar. Demek ki onların da dayandıkları bir metin var. Ve şu anda bizim Avesta diye bildiğimiz yine kendi dilinde bilgi anlamına gelen bir metne dayanıyorlar. Avesta'da da bazı emirler var. Mesela özenli ve ılımlı ol, kendi ürettiklerinden ye ve kutsal varlıkların ve iyiliğin payını ver. Yani bu kutsal varlıklar dediği aslında yine Allah rızası için, onun uğrunda çalışan kimseler için, mesela burada zekat dağıtanlar için bizde emir vardır. Veyahut da çalışıp da Allah yolunda ilim yapıp yola çıkamayan, çalışamayan, bu nedenle ihtiyacı olanlar için zekattan pay ayrılması gibi emirler vardır. Bunların payını ver diyor. Ve bunu yapman bütün meşgalelerin içindeki en büyük işi yapman olur deniyor Avesta'da. Şimdi bu Zerdüştlük tabii ki şu andaki bu dinin adı. İyi sözler ve iyi davranışlar övülüyor ve bunlar iyi davranışlar da şöyle tanımlanıyor. Hak etsin veya etmesin yoksulların ihtiyacını karşılamak, toprağı sulamak, ekmek, ihtiyaç duyulan yerlerde yiyecek ve su sağlamak, evliliği teşvik etmek ve kazancının artanını dindaşlarının ve diğerlerinin iyiliği ve refahı için tahsis etmek. Bu çok tanıdık değil mi hocam? Kazancının artanı mevzusu.
Dindaşlar ve din diğerleri.
Evet.
Bu çok önemli.
Evet.
Yani şimdi bazıları zanneder ki zekatın, işte fitrenin, diğer yardımların müminlere yapılması gerekir. Orada o son derece önemli bir ayrım. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala mesela Bakara suresinin 272. ayetinde diyor ki: "Leyse aleyke hudahum velakinne Allah yehdi men yeşe." Yani sizin o yardım yaptığınız kişilerin yola gelip gelmemeleri seni ilgilendirmez diyor. Allah gereken çabayı gösterenleri kendi yoluna kabul eder. Ama ne diyor onsa ve ma tunfikum min hayrin feli enfusikum. Yaptığınız her hayır kendinizedir. Ona yardım etmiyorsun ki. Sen kendine yardım ediyorsun. Orada ne kadar, bak burada ne dedi Allah? Karşı tarafın mümin olup olmaması seni ilgilendirmez. Bakın mesela zekat konusunda zekatın verildiği kişinin dini bizi hiç ilgilendirmez. Ben fakir komşuma verebilirim ama Müslüman değil. Sana ne Müslüman olmadığından. Ona o yemek ikram edebilir mi? Elbette edeceksin. Bak ve ma tüm fuku dediği için genel. Her türlü yardım. İşte orada da aynı şeyi söylemiş. İşte tam bir tasdik ilişkisi değil mi? Evet.
Bir de şu dikkatimi çekmişti benim. Sana hayra neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki artanı. Bakara 219. Şimdi burada da aynı şey var. Kazancının artanını dindaşlarının ve diğerlerinin iyiliği ve refahı için tahsis etmek.
Yani şimdi artan
Kendi
dediğimiz zaman
ihtiyacını.
tabii bu artan mallar. Mesela şimdi bu evin zekatı olmaz oturduğunuz evin. Bindiğiniz arabanın olur. Çünkü orada bir artış yok ki. Bir şey yok. Ama bir paranız olur, ticaret mallarınız olur. Onda artırmasanız bile artma özelliği vardır. Ondan dolayı vereceksiniz onu. Bir de oradan işte şu onda bir de var değil mi? İşte onda şey yaparsanız.
Mecusilikteki onda biri tam o metinlerde bulamadım hocam.
Neyse o diğer onu okursan şey
Diğerlerine
yaparız.
bakabiliriz. Tevrat'ta da yine sadaka ve onda birlik var. O konudan da bahsetmek
İyi Allah
istiyorum.
Allah ne bak orada artanı derken sanki artma özellikte olan malın tamamını vermen gerekir gibi anlaşılıyor.
Ondan emin
Doğru,
değilim.
yanlış değil o. Ama Allahü Teala bir prensip koymuş. Demiş ki men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 katı var. O zaman bu malının onda birini verirse ki bu tabi biraz sonra göreceğiz de ticari mallar değil bunlar. Malının onda birini verirse Allah onun tamamını vermiş olarak kabul edecek bu kişiye. Ona göre sevap verecek. Şeyde de bu zaten onda okuyacağız yani hasat günü hakkını verin diye. Hasat günü tarlada hakkı verildiği zaman adam hiçbir nakliye, depolama ve diğer hiçbir masrafa girmemiş olacak. Onda bir verecek. Ama bir tüccar gidecek, oradan alacak, getirecek, nakliye, depolama. Ondan sonra ondan bir sürü masraflara girecek. Allahü Teala bunu da teşvik için her birisinin yaptığı her eyleme göre bir düşüş yapıyor. Onu da 1/40'a kadar düşürüyor ve bazen de duruma göre 20'de 1'e düşürüyor. Bunlar da tabii yani aslında onda bir işin temeli. Evet.
Evet, baktığımız zaman Tevrat'ta da yine hem sadakanın hem de zekatın karşılıklarının var olduğunu görüyoruz. Tevrat'a göre de iki çeşit yardım var. Bunlardan ilki İbranice adalet, dürüstlük anlamına gelen sadaka. Aynı zaten Sami dili ailesinden oldukları için İbranice ile Arapça kökleri de birbirine çok benziyor. Kulağımıza da yakın geliyor. Ve diğeri de İbranice onda bir anlamına gelen maaser. O da hani öşür kelimesiyle yine yakınlık gösteriyor. Sadaka elindekilerle adalet ve dürüstlüğe uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olarak tanımlanıyor. Maaser ise çiftlik hayvanlarından, toprak ürünlerinden, işte üzümden, yağdan ayrılan, şaraptan aslında yağdan ayrılan onda birlik bölümün adı. Şimdi Tevrat'ta tabii çok uzun detaylı bir şekilde anlatılıyor. Onların bir hasat döngüleri var yaklaşık 7 yıllık. İşte bu 7 yıllık döngünün ilk yılında yüzde kaçı kime tahsis edilecek, toplumun hangi bölümüne ne kadarı verilecek gibi böyle her yıl dönüşümlü olarak verdikleri kısımlar var. Biz o kadar detayına burada girmeyeceğiz. Zaten ihtiyacımız da yok. Fakat bizim anlatacağımız kısım her hasatta geçerli olan bazı kurallarla alakalı. Çünkü bunların arkasından bu kuralların çiğnendiği bir olaydan bahsedeceğiz size. O da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir olay aslında. Şimdi bahsettiğimiz kurallar neymiş bir bakalım. Ülkenizin hasadını topladığınız sırada tarlanın kenar ve köşesini tamamen biçmeyeceksiniz. Ve hasadından tane tane düşmüş başakları toplamayacaksın. Yine bağ bozumunda bağındaki az gelişmiş üzüm salkımlarını koparmayacaksın ve tane tane düşmüş üzümleri toplamayacaksın. Bütün bunları fakirler ve yolcular için terk etmelisin. bunları bağında ya da tarlanda bırakacaksın. Ben Tanrınız Rabbim. Bu Tevrat'ın Levliler 19 bölümünde geçiyor. 9 ve 10. pasajlar. Şimdi buranın tabii ben Tanrınız Rabbim diye bitmesi de çok önemli. Çünkü kendisinin bu emri veren olduğu, bu emrin önemi ve bunu yapmazlarsa onları cezalandırma gücüne sahip olduğunu da bir yandan Allah-u Teala vurguluyor. Fakat bu emre baktığımız zaman bu kuralların bir de bir bölümde daha tekrarlandığını görüyoruz. Tek bir bölümde de değil. Yani Leviler bölümünün hatta 19. babında bu yazılıyor. Sonra bir de 23. babında tekrar ediliyor. Orada ne var? Orada da bayramlarla alakalı bilgiler var. Bayramların da içinde yine yapılması gereken bazı ibadetler, Allah'a ayrılacak bazı paylar, yapılacak bazı sunular var. Yani kurbanlar diyelim. Bunlar yapılırken dahi bu kurallar hala geçerli. Allah'ın hakkını vereceksiniz ama fakirlerin hakkını gene ayırmaya devam edeceksiniz diye ikinci bir vurgu daha var burada. Şimdi bu tarlanın biçilirken kenar ve köşelerini bırakma emri, işte yere düşen başakları toplama vesaire tekrar vurgulanıyor. Bir de yasanın tekrarında bir daha vurgulanıyor. Orada da tarlanızdaki ekini biçtiğinizde gözden kaçan bir demet olursa almak için geri dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın diye emrediyor. Zeytinler için aynı şekilde bahsediyor. Ve bağ bozumunda arta kalan üzümleri toplamayacaksınız. Onları da yabancıya, öksüze ve dul kadına bırakacaksınız diye emir var. Tabii bütün bu emirin tekrar tekrar söylenmesi önemli. Niçin? Çünkü onlar fakirin hakkı. Fakirlerin ve yabancıların, yoldan geçenlerin, yolcuların hakkı. Eğer onları yersek ne oluyoruz? Bu yasayı çiğneyene karşı, cimrice çiğneyen kişi Allah'a karşı büyük bir günah işlemiş oluyor. Niye? Çünkü cimrilik yapıyor. Aslında fakirlerin hakkı olanı onlara vermeyerek onların yaşamına kastettiği düşünülüyor. Aç kalmasını ve hayatta kalmasını engellendiğini düşünüyorlar ki gerçektir. Bizde de normalde bahçelerin, tarlaların kenarları mesela biçme yasağı yoktur ama gelen geçen alsın, yolcunun hakkıdır, göz hakkıdır diyebildiğimiz kavramlar vardır. Bu şekilde aslında onların hakkı olduğu bizde de geçmiş.
Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Mesela hurma ile alakalı. Birisi hurmadan alır yerse bundan dolayı herhangi bir günahı yoktur. Ama cebine koyup götürürse o zaman suçlu olur.
Bu konuya aslında nereden geldik ve bu detayları niçin veriyoruz? Bahçenin kenarlarını toplama toplama meselesi işte... Bu bizim aslında Kalem Suresi mealini çalışırken karşımıza çıkan bir konu oldu. Kalem Suresinin 17 ila 25. ayetleri arasında bir kıssadan bahsediliyor. Pardon 27. ayet, 28. ayetlerinde. Bu kıssada bahçe sahipleri var. Okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bahçenin sahiplerini yıpratıcı bir imtihandan geçirdiğimiz gibi böylelerini de kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bir gün sahipleri bahçedeki ürünleri sabahleyin mutlaka toplayacaklarına yemin etmişlerdi. Ve la yestesnun sonraki ayet. Bir istisna tanımıyorlardı, bir istisna yapmıyorlardı. Şimdi bu ayetle alakalı çoğunlukla müfessirler buradaki istisnanın ne olduğu konusunda düşündüklerinde yine Kehf suresinin 23-24. Ayetleri vardır. Orada da şöyle diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey için yarın şunu yapacağım deme. Eğer Allah, yani inşallah demeden, Allah gerekli desteği verirse demeden böyle bir şey söyleme diyor Allah-u Teala. Şimdiye kadar müfessirler hep bu yönde yorumlamışlar. Yani bunlar inşallah demediler. Onun için başlarına birazdan anlatılacak olan afetler geldi. Ya da çiğnedikleri emir inşallah deme emridir diye. Fakat burada aslında tam bir istisna etmeme söz konusu mu veyahut da başka bir şekilde açıklanamaz mı bu? Ona bakacağız. Şimdi şu bahçenin sahipleri aslında neye karar vermişlerdi? Bahçedeki ürünleri sabahleyin mutlaka toplayacaklarına yemin etmişlerdi. Ve bunda bir istisna tanımıyorlardı. Yani bahçenin kenarı, köşesi, yere düşenleri, arta kalanları bunları istisna etmeden tamamını toplamaya yemin etmişlerdi ifadesi buraya çok denk düşüyor. Çünkü geri kalan ayetleri de okuduğumuzda bunların niyetlerinin ne olduğunu ve niçin cezalandırıldıklarını daha net anlıyoruz. Şimdi 19. ayet. Bu yüzden onlar uykudayken Rabbinden gelen bir tayfun yani bir hortum, bir afet diye tercüme edilir ama bunun da aslında dönen dolaşan kendi eksen etrafında dönen bir tıpkı tavaf edenler gibi dönen bir afet olduğunu düşündüğümüz zaman ve bu sonunda bahçenin kökünden sökülmüş gibi olduğunu bir sonraki ayette Allahü Teala söylediği için bu afetin de bir hortum olduğunu çıkartıyoruz. Çünkü orada suçlu olanlar bu bahçe sahipleri ve onların bahçesi sökülmüş gibi oluyor. Bir başka kişiye böyle bir afet dokunduğuna dair bir bilgi yok. Ve bu nedenle
zaten bahçenin yanına gelene kadar hiçbir şeyden yok. Eğer başka şeyler olsaydı bahçenin yanına gelmeden anlarlardı. Neler olmuş neler falan derler. Ama kendi bahçelerinin yanına geldi. Geldiler baktılar ki bütün ağaçlar yerinden düşüyor. Bu ancak bir hortumlu olur. Allah da bunu taif olarak yani zaten hortum ne yapar böyle? Sarar sarmalar koparır kökünden alır oradan. Evet.
Şimdi Kalem suresinin ayetleri devam ediyor. Sabahleyin uyanıyorlar. Bu tayfun oluyor ve bahçeyi söküp kopardıktan sonra bunlar tabii ki her şeyden habersiz. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer toplayacaksanız ürünlerinizin başına erkenden varın. Hemen yola çıktılar. Aralarında da şöyle fısıldaşıyorlardı. Bugün herhangi bir miskin, çaresiz kesinlikle orada yanınıza sokulmamalı. Bahçeye gelirken herhangi bir fakire, ihtiyaçlıya, çaresize herhangi bir şey vermemeye kesin kanaat getirmişler. Ve çaresizleri mahrum bırakmak amacıyla planladıkları şekilde erkenden gittiler. Bahçeyi görünce şöyle dediler. Biz kesinlikle yolumuzu şaşırdık. Geliyorlar bakıyorlar ki bahçe ortada yok. Yani bahçe var ama her şey sökülüp atılmış. Ortada toplanacak herhangi bir ürün kalmamış. Sonra anlıyorlar ki hayır, meğer mahrum bırakılan bizmişiz. Yani oraya fakirleri, muhtaçları, ihtiyacı olanları, çaresizleri o bahçedeki herhangi bir şeyden mahrum bırakmak amacıyla gidiyorlar. Fakat sonuçta kendilerinin bütün o üründen mahrum kaldıklarını görmüş oluyorlar. Sonra onların orta yolda olanı, itidalli olanı da şöyle diyor. Size keşke Allah'ın emrine boyun eğseniz dememiş miydim? Yani aslında bunların içerisinde onları uyaran bir kişi de olmuş. Ve Allah'ın emrine karşı geldiklerini, başlarına bir felaket gelebileceğini de belki uyarmış olabilir ama Allah'ın emrine karşı gelmemeleri gerektiğini de söyleyen bir kişi olmuş içlerinde. Şimdi bütün bu olaya baktığımız zaman onların böyle bir afeti hak etmelerine neden olacak olan şeyin sadece inşallah demek olmayabileceğini, bu istisna edilmeyen şeyin Allah'ın ısrarla üzerinde durduğu fakirin, yoksulun, ihtiyaçlının, çaresizin hakkı olan o tarlanın kenarları, köşeleri, içindeki kalacak üzümler ya da başaklar olduğu çok daha net ya da meyveler olduğu çok daha net anlaşılıyor. Çünkü burada bahçe sahipleri denen cennet kelimesi de bahçeleri çağrıştırıyor. Bu meyve olabilir, başak olabilir. İşte üzüm örneği verilmiş, daha doğrusu üzüm denmiş Tevrat'ta ama zaten onun Tevrat müfessirleri de bunun diğer meyveler için de geçerli olduğunu aynı şekilde söylüyorlar. Bu nedenle aslında bu Tevrat'taki emri anlıyor olmamız bizim bu metni de anlamamızı, Kalem suresindeki bu bahçe sahipleri kıssasını da anlamamızı sağladı. Çünkü Kalem suresindeki 16. ayete baktığımız zaman burada Mekkeli müşriklerden bahsedildiğini ve onlardan önce imtihana tutulmuş bir kavim, topluluk olduğunu anlıyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in inmesinden önce geçerli olan emirler, şeriat neyse bu bahçe sahipleri için de o emirler geçerliydi. Ve onlar bu emirleri çiğnemeye yemin ederek yola çıktılar. Başkalarının hakkına kastettiler. Şimdi biz burada tabii başkalarının hakkı diyoruz ama Tevrat müfessirleri bu olayı da çok aslında özlü bir şekilde özetlemişler. O konuştuğumuz konudan da bir bahsetmek istiyorum. Sforno isimli bir müfessir var Yahudi. Ve ona göre fakirlere yönelik paylar konusunda dikkatli olmak insanın servetini garanti altına alır. Çünkü zaten o serveti veren Allah'tır. Hasadın bereketini veren Allah'tır. O hasadı yapmasını sağlayan insanın Allah'tır. Ve fakirlerin payını vermek için de Allah zenginleri görevli kılmıştır. Onlara daha fazla para vermesi bu nedenledir. Onları görevli olarak kullanır. Ama eğer kişi sadaka vermekten, yani bakın sadaka kelimesi tam olarak iyilik, o maldan iyilik yapmaktan, o hasadın hakkını vermekten geri durursa, bundan kaçınırsa o zaman iyi bir görevli olmadığını ortaya çıkarmış olur ve Allah'ın da ondan hak etmediği, ona fazladan verdiği bu parayı almak için birçok yolu vardır diyor. İşte bu afet göndermek bunlardan bir tanesi mesela. Veyahut işte kuraklık olur, yağmur vermez ya da çok yağmur verir. Allah'ın yolları gerçekten bizim hesap edemeyeceğimiz şekilde. Ya da parayı kazanır ama onu bir yerde kaybeder. Çünkü bereketi vermek Allah-u Teala'nın elinde. Parayı malı veren onu geri almasını da bilir. O yüzden bizim malımızı verirken bunun ya da zekatı verirken hesap ederken bunun işte bizim onlara, fakirlere, muhtaçlara bir iyilik yaptığımızı düşünmemiz değil, Allah'ın hakkını, emrettiği hakkı, onların hakkını onlara teslim ediyor olduğumuzu düşünmemiz gerek.
Evet, o son derece önemli bu senin söylediğin. Yani Allah-u Teala diyor ki işte mesela o Yahudi müfessir de çok güzel konuşmuş, çok güzel yazmış. Bir de şu mesele var. Yani Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle diyor, yani Yahudileri anlattıktan sonra, Hristiyanları anlattıktan sonra, yani ehli kitap diyelim çok genel, yani kitaplarında uzman olan kişileri anlattıktan sonra diyor ki leysu seva min ehli kitab ümmetun kaimetun yetlûne ayetillâhi anâ el-leyli ve yesûdûn. Bunlar böyle aynı değil. Siz hep bütün Yahudilere, Hristiyanlara aynı gözle bakmayın. Aynı değillerdir diyor. Onların içerisinde şöyle gece kalkıp Allah'ın kitabını okuyan ve gece ibadet yapanları vardır. Ye'murûne bil ma'ruf ve yenhevne alim münker ve yusârûne fil hayrat. İyiliği emreder, kötülüğü engel olurlar ve hep hayır işlerinde koşarlar. İşte bu da bütün hayır işlerinde koşan insanlardır. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala'nın müttaki kabul ettiği kişilerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de hepsi aynı kabul edilmiyor. İşte burada da çok güzel bir şey yapılmış. Bu da tasdik açısından son derece önemli. De şey, sen şey yaparken şu ayet aklıma geldi. Yani o bahçe sahipleri geliyorlar. Orada ne diyorlar? Bir miskin. Miskin en zor durumda olan kişidir. Yani artık daha bir çöpe gücü yetmiyor. Çok zayıf, bitmiş adam. O bile yanınıza sokuyor. Yani kimseye zırnık vermeyin derler ya bugün Türkçe'de. Şimdi Allah-u Teala En'am suresinin 160. ayetinde şöyle diyor. Men ca'e bil haseneti felehu aşri emsaliha. Kim iyilik yaparsa ona onun 10 katı verilir. Ali İmran suresinde de bunun 700 kata kadar çıkacağını, hatta daha da fazla olacağını söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran 110'du galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ama esas bugünkü konumuzu ilgilendiren kısım şu. Ve men ca'e bis seyyiyeti. Kim kötülük yaparsa Fela yüzel fela yüzze illa misla. Sadece yaptığının misliyle cezalandırılır. Ne yaptı bunlar? Hiçbir fakire zırnık yok. Öyleyse bunların yaptıklarının misline size de zırnık yok. Yani bu malın sahibi siz misiniz, Allah mı? Bak, Allah size bu kadar mal verdi. Ve size emirler verdi. Zaten orada bir de kendi ortancaları ne konuşuyor onlara?
Ben Allah'ın emrine bu yöneyseniz dememiş mi?
Allah'ın emrine uyun deme. Bir de uyarıda yapılmış. Kendi kardeşleri uyarıda yapmış onlara. Yaptıklarının misliyle cezalandırılıyorlar. Ne yapıyoruz? Hiç kimseye zırnık yok mu? Size de zırnık yok. Hadi buyurun. Onun için iyilik yapan sadece kendine yapar. فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلْنَفْسِيهِ öyle bir ayet var şimdi. Tam şey yapamadım. Yani iyilik yapan sadece kendine yapar. Hatta şu şey ayetini az önce eksik okuduk. Mesela Bakara suresinin 272. ayetini Allah-u Teala ne dedi? Onların mümin olup olmaması seni ilgilendirmez. Allah gereken çalışmayı yapanı yoluna getirir. Peki seni ilgilendiren nedir? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Yaptığınız iyilik sadece kendinizedir. Şimdi bu bahçe sahiplerini Allah bize boşuna mı örnek verdi Kur'an-ı Kerim'de? Ve aynı şey önceki toplumlarda olan bir olayı bize anlatıyor ama bize bir örnek veriyor. Ne yapmış oluyor? Sen diyor yaptığın iyiliği kendine yaparsın. Eğer bu insanlar, o bahçe sahipleri fakir fukaraya yardımcı olalım deselerdi, Allah onların hiçbir şeyini almazdı, hiçbir zarara uğratmazdı. Uğratmadığı gibi en az 10 katı da fazlasıyla onlara verir ve bir seneye daha çok gelir elde ederlerdi. Onun için şeyde işte bu Bakara 272'de de Allah-u Teala diyor ki siz sadece Allah rızası için şey yapın, yapmış olduğunuz iyilikler Allah rızası için şey yapın. Niye şey yapıyorsunuz ki? Ve ma tunfikune illa ibtiga vecillah. Yaptığınız iyilik sadece Allah rızası için yapmanız lazım. Karşı taraftan bir şey beklemeyeceksiniz. Bir teşekkür de beklemeyeceksiniz. Yani öyle efendim ben iyilik yaptım ama da bana bir şey yapmadı. Ya sana ne? Sen Allah rızası için yaptın. Allah da sana karşılığını verdi. Daha ne konuşuyorsun? Ama aksi takdirde işte bu başta sahipleri gibi olur. Her şeyini kaybedersin. Sen muhtaç hale gelirsin. Yani biz zannediyoruz ki kendi kazdı. Hayır, bu tamamen Allah'ın verdiği bir şeydir. Ondan dolayı mesela Allah-u Teala Bakara suresinin 270. ayetinde diyor ki, yok 271. ayetinde, yani verdiğiniz sadakaları açıktan verirseniz güzel. Tamam. Ama fakirlere verirken gizlerseniz, başkalarına açıktan verirsin, yemek ikram edersin, misafir davet edersin, başka hayır hasenat falan. Ama fakirlere verirken gizlerseniz sizin için daha iyi olur. Yani birilerinden alkış beklemenize gerek yok. Açıksa vermenizin de faydası olur. Herkes, millet size bak bu kadar malı var kimseye bir şey vermiyor demez. Evet.
Aslında tam da bu ayet-i kerimenin bir karşılığı da İncil'de var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki oranları anlatılırken bir yandan bu verilecek olan sadakanın, zekatın daha doğrusu bir yandan bunun hangi tavırla nasıl verileceği de anlatılıyor. Hazreti İsa'nın meşhur dağ vaazında söylediği bir söz var bu. Aslında biz bir kısmını işte kimisi atasöz diyebilir, kimisi hadis-i şerif diyebilir. Okuduğumda anlayacaksınız. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Rabbinizden ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. Yani gösteriş yapmayın. İyilik yapıp da bunu göstere göstere yapmayın. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Bu bir tam bir münafıklık alametidir, diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar karşılıklarını almışlardır. İnsanlar onları takdir mi etti? Tamam işte dünyada bu kadar karşılık aldı ama ahirette onun alacağı bir karşılık kalmıyor bu şekilde. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Rabbiniz sizi ödüllendirecektir. Matta 6. bab 2 ile 5. pasajlar arasında bu bilgilerde. Aynı Kur'an-ı Kerim'de emredilenin dengi bir bilgi de burada var. Emir de burada var. Aynı zamanda ben yine Bakara suresi 245'te de var olan güzel bir emir var. Bu da aslında karşılıksız borç vermeyle alakalı ama bir yandan o da bir iyiliktir. Bir sadaka geri alacak bile olsanız karşılıksız borç verme işini de herkes yapmaz sonuçta. Bu da yine Allah'ın emrettiği güzel emirlerden bir tanesi. Bunun da bir dengi Tevrat'ta var. O ikisini de söylemek istiyorum. Bakara 245'te kim Allah'a güzel bir ödünç verirse Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah'tır, genişleten de zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız diyor Allah Teala. Ve bunun çok benzeri Süleyman'ın özdeşleri kısmında 19. babda 17. pasaj. Yoksula merhamet gösteren kişi Rab'be ödünç vermiş olur. Yaptığı iyilik için Rab onu ödüllendirir. Yani Allah-u Teala'nın rızası için her ne iyilik yaparsanız, ister sadaka verin, zekat verin, zamanınızı harcayın, emeğinizi harcayın, malınızı harcayın veya borç verin, bunu Allah rızası için onu gözeterek yapıyorsanız Allah mutlaka bunun karşılığını size kat kat verecektir. Bahçe sahipleri kıssasıyla alakalı anlattığımız şey de bizim söylediğimiz bir fakirin, muhtacın o bahçede bırakılacak olan hakkı vardı. Tabii ki bir de onlarda demin bahsetmiştik maser denen yine hasattan verilecek onda bir bizdeki öşüre denk gelen kısım da var. Şimdi biz kendi Kur'an-ı Kerim'deki öşürle alakalı ayet-i kerimeyi okumadık. Onu okuyalım istedim. En'am suresi 141. ayet-i kerimede. Allah-u Teala asmalı ve asmasız bahçeleri, mahsulleri, farklı hurma ağaçlarını ve bitkileri, birbirine benzeyen ve benzemeyen özellikteki zeytin ve nar ağaçlarını oluşturup geliştiren odur. Bunlar ürün verince ürününden yiyin, hasat günü de hakkını verin. Sakın israf etmeyin, o israf edenleri sevmez diyor. Şimdi hasadın hakkı da o gün verilmesi gereken bir hakkı var. Tabii öşürünü diye anlayabiliyoruz bunu da aynı şekilde. Çünkü o ürün biçildiği zaman onun onda biri zaten ürün sahibine değil, fakirin, muhtacın, çaresizlerin hakkına olarak ayrılması gerekiyor. Demin bahsetmiştik Zariyat ve Meariç suresinde de ve fi emvalihim hakkun lisaili vel mahrum diye Zariyat 19. ayet-i kerimede ve Meariç 24. ayet-i kerimede, yani müminlerin mallarında isteyen ve isteyemeyenin hakkı vardır. Mahrum olanın yani isteyemediği için bundan mahrum olan ya da oraya gidemediği için belki mahrum olan ve bir de isteyebilenin hakkı vardır diye Allah-u Teala belirtiyor. Böylece biz aslında Kur'an-ı Kerim'in daha önceki kitapları hem sadaka, yani iyilik yapan, iyilik amacıyla yapılan bütün infaklar, hem de zekat, yani oranı belli olan belli infaklar için maldan, işte hasattan, hayvanlardan ayrılacak infaklar için daha önceki kitaplarda da var olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in hem zekat hem sadaka açısından önceki kitapları tasdik ettiğini çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve bunların tamamının da aslında kulun sıdk ile, iyiliği ile, doğruluğuyla daha doğrusu özdeşleştiğini görüyoruz.
Evet. İstersen şu ayette de okuyabiliriz yani. Eğer Allah-u Teala öyle fazlasıyla veriyor ki, yani siz bütün malı veren işte o bahçe sahibinde olduğu gibi Allah, siz Allah'a, yani cimriliği Allah'a karşı yapmış oluyorsunuz ki başkasına değil ki. Dolayısıyla Allah rızası için yaptıysan karşı taraf Müslüman mı, gayrimüslim mi, nedir ne değildir diye muhtaç mı değil mi sen ona bakacaksın. Muhtaç olmasa bile gene birbirimize yaptığımız yardımlar da teşvik edilen bir şeylerdir. Ama esas olan muhtaçlar. Şimdi mesela Allahü Teala, az önce ben Ali İmran suresi diye yanlış söylemişim. Bakara suresi 261. ayette Allahü Teala şöyle diyor. Vakit daraldığı için sadece mealini okuyayım. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği tıpkı bir buğday tanesi gibidir. O 7 başak bitirir. Her bir başağında 100 tane vardır. 100. Yani bir buğday tanesini yere atıyorsunuz. Ondan 7 başak, her birinde 100. Ne yaparsınız? 1'e 700. 1'e 700. Peki ondan sonra diyor ki Allah bundan sonra tercih ettiğine bunun katlarını da verir. Kaça kadar çıkacağı belli olmaz. Onun için siz esas kazanç elde etmek istiyorsanız Allah yolunda harcama yapacaksınız. Allah rızası için yapacaksınız ve karşılığını yalnız Allah'tan bekleyeceksiniz. Bu yardım yaptığınız kişiden değil. Ha, Allahü Teala elbette sizi imtihandan çok geçirir. O verdiğiniz zaman elbette sıkıntı çekeceksiniz. Çünkü insanda mal sevgisi çok yüksektir. Bu elbette imtihandan geçeceğiz. O ayrı bir konu. Ama eğer rahat etmek istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, kazançlı olmak istiyorsanız böyle oluyor. Sonra bu yardımlar o kadar çok etki eder ki, mesela şimdi şurada 1000 kişi olsa, her birinin diğerine 100 lira borcu olmuş olsa, benim de Zeynep Hanım'a 100 lira borcum olsa, işte Fatih'in de bana 100 lira borcu olsa, ben size yok, benim borcum yok diyelim. Benim borcum yok. Zeynep Hanım borcu var diğerlerine. Ben ona kaldırıp 100 lira versem. Milletin görmesine gerek yok. Tamam, verdik. Verdikten sonra o öbürüne 100 lira borcunu verir. O ona, o ona, o ona, o ona, o ona, ona. Kısa süre sonra o 1000 kişinin her biri 150 lira borcunu ödemiş olur. Tıpkı damara giren kanın her tarafta dolaşması gibi. Bir müddet sonra bakarsınız ki sizin 100 liranız 100 bin liralık iş görmüş. Ondan sonra da öyle. O dolayısıyla bir ihtiyaçlı olan kişiye yardım yaptınız mı o yanında tutamaz ki. Ekmeğe ihtiyacı varsa hemen gider ekmek alır. Ekmekçi ne yapar? Un üretene verir. Un üreten kişi o nakliyeciye şuna buna işçilerine borçlarını verir. O gider başka şeye, o gider başka şeye. Bunlar bir çarpan etkisi oluşturur ve müthiş bir hareket başlatır. Bunlar dolayısıyla Allahü Teala böyle borç verenlere çok yardım eder. Verdiği borçtan dolayı hiçbir şey almayanlara çok yardım eder ve çok artırır yani o şeyi.
Hadis suresi 18. ayette de hocam, sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat verilir. Onlar için değerli bir ödül daha vardır diyor Allah Teala.
Bu da ahiretteki ödül. Tabii. Yani gerçekten yani biz iyilik yaptık mı yalnız kendimiz için yapıp karşılığını yalnız Allah'tan beklememiz lazım. İnsanlardan asla bir teşekkür bile beklememeliyiz.
Bir de şeyi okumayı unuttuk hocam. Aslında belki de en başta okuyacaktık. Beyne suresinin 5. ayeti. Hocamız başta söylemişti.
Özet gibi olur. O da güzel bir şey yani.
Evet. Tabii. Hani zekat kelimesinin aslında aynı salat gibi o zekat, o namaz şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçtiği, bildirildiği. Beyne suresinin 4. ayetinde kitap verilenlerden bahsediyor. Ondan sonra da diyor ki, halbuki onlara dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah'a kulluk etmeleri, namazı düzgün ve sürekli kılmaları, zekatı da vermeleri dışında bir emir verilmedi. Doğru din işte budur.
Burada bir şey şu anda dikkatimi çekti. Bu ana kadar hiç dikkatimi çekmedi. Onu şey yapayım. Şimdi ne dedi? Onlara verilen tek emir, dine şey hiçbir şey katmadan
ve yanlış yola sapmadan
ibadet etmeleri. Aha. Peki dine bir şey katmadan, yanlış yola sapmadan. Bu zekat ve sadaka, namaz dinin emri değil mi? O ayetin içinde var zaten. Evet. Niye ayrıca bunu zikrediyor?
Kur'an-ı Kerim'de 32 yerde geçiyor ezzekat. 28 yerde namazla birlikte geçiyor.
Bak. Ben şimdi o kitabın içindeki emirlerden bu namaz ve zekat zaten. Evet, evet. Ama niye bunu özel olarak tekrarlıyor Allah? Dikkat çekiyor ve önemine vurgu yapmış oluyor. Yani namaz Adem Aleyhisselam'dan beri her toplumda günde 5 kere biz nasıl kılıyorsak aynı. O namaz.
Evet.
Zekat aynısı Adem Aleyhisselam'dan beri son nebiye kadar, kıyamete kadar aynı. Ama orada o Allah'ın emirlerine uyu dedikten sonra zaten Allah'ın emri ama namaza ve zekata özellikle dikkat çekmiş olması zekat da çünkü toplumdaki canlılık ve yani bu maddi sıkıntısı olan insanların o sıkıntıdan kurtulması zenginlerin de iyilik sahibi durumuna o gelmeleridir. Çünkü zenginleştikçe insanlar inanılmaz şekilde cimrileşir. Dolayısıyla hemen ne kadar bir zenginlik hissettiğin zaman hemen vereceksiniz. Hemen alıştıracaksınız ki cimrileşmeyesiniz. Allah'ın vermiş olduğunu da vermiş olduğu ikramlarla da bu cimriliğiniz ortadan kalkar. Dersiniz ki Allah bana daha fazlasını veriyor ve ben niye daha fazlasını vermeyeyim dersiniz. Bu da son derece önemli olur yani. İşte iyi hatırladınız. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri namaz ve zekat özellikle var. Fatih Hoca'nın da dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de de zekatla birlikte sürekli tekrarlanıyor. Yani niye? Efendim ben zengin değilim. Zengin olmana gerek yok kardeşim. Sen elindeki bir elmanın yarısını versen, bir cevizin yarısını versen yapabileceğini yaparsın. Ya da şurada birisinin elinden tutar götürürsün. Birisi bakıyorsun ki yükünü taşıyamıyor, taşırsın. Az önce Zeynep Hanım ne dedi? Ne yapabileceksek. Şimdi ilmin zekatı veriliyor şu anda. Yıllarca çalışıyorsunuz, anlatıyorsun. Bu da ilmin bir zekatıdır. Değil mi? Sen de söyleyeceklerin.
Zeynep Hanım'ın okuduğu Kalem Suresinin ilk ayetlerine baktım ben de. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Rabbimiz burada yakında göreceksin, onlar da görecekler diye çok böyle yüksek perdeden bir tehditle başlıyor. Sonra şeytanın etkisine giren kimmiş? Görecek. Sonra senin Rabbin yolundan sapanları iyi bilir. O doğru yolda olanları da iyi bilir. Yalancıları dikkate alma. Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın. Onlar da sana yağcılık yapsınlar. Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma. Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri, iyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün, saygısız, daha da ötesi şımarık olanları hiç önemseme. Malı ve oğulları var diye şımarıyor. Dedikten sonra burada hedefine koyduğu kişi ya da kişilerle alakalı diyor ki İzâ tütle aleyhi âyâtuna kâle esâtîrul evvelin der bunlar. Kendilerine konuyla ilgili ayetler tilavet edildiğinde der ki ya bunları geç, bunları çok dinledik, bunlar masal. Bunlar eski kitaplarda da var, aynı şeyler, aynı nakarat. Sonra devamında sene simuhu alel hurtum. Böylelerinin burnunu sürteceğiz dedikten sonra bahçe sahiplerinin örneğini veriyor. Demek ki bahçe sahiplerinin örneğini bilen, onların başına ne gelen insanlar Kur'an'ın indirildiği dönemde var ki tam burada bu örneği veriyor onlara.
Peki Mekkeliler her şeylerini kaybetmediler mi? Bütün yetkileri, her şeyleri gitti. Evet.
Bu bahçe sahiplerinin yalnız sonundan bahsetmedik. Onlar aslında o bahçeyi gördükten sonra biz mahrum bırakılmışız diyorlar. Ondan sonra da biz Allah'ın emrine boyun eğseydiniz olmaz mıydı diye söyleyen kişiye karşı diyorlar ki Rabbimiz biz yanlış yaptık, sana boyun eğeriz. Umarız ki bundan sonra Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Yani ümitsizliğe de kapılmıyorlar bir anda hatalarını yani anlayıp.
Tevbekar oluyor.
Tövbe ediyorlar.
Evet. Yanlış ne kadar büyük olursa olsun yine de ümit var yani.
Evet.
Şimdi işte burada bu derste tasdik açısından zekatı anlamaya çalıştık. İlgili ayetlerde gördünüz. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar namaz ve zekat hiç değişmeden gelmiştir. Zeynep Hanım da hem vedalardan hem Tevrat'tan, İncil'den şeyden de
Avesta'dan.
Avesta'dan da şey yaptı. Şimdi bütün bunlardan anlattı ve Kur'an-ı Kerim'le ortak noktalarını ortaya koydu. Bize düşen görev bu insanların hepsine bu kitabın onların kitaplarını tasdik ettiğini gösterip inanmaları gereken kitabın bu olduğu ve inanmaları gereken nebinin de son nebi olduğunu onlara ispatlamaktır. İnşallah bu konu bu tarafa yönelebilirsek asırlardır unutulmuş olun çok yeni, çok önemli bir görevi yeniden yapmaya başlamış oluruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet size de Allah razı olsun. Sağ olun hepinizden. Allah-u Teala rızasını ayırmasın cümlemizi. Allah ne diyorsa onu yapan, dini kendine uyduran değil, dine kayıtsız şartsız uyan samimi müminlerden eylesin. Allah rızasından ayırmasın.